Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerim, Bir Genç Sahabiler programında yine beraberiz. İnşallah bugün Mekke dönemi gençlerinden konuşmaya devam edeceğiz. Mekke döneminden konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Öncelikle bir salatla başlayacağım. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bir salatla başlayacağım. O bir salatında şöyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam veriyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve habibike ve rasulike nebiyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ki o senin kulun, nebin, Habibin ve Resulün ve Ümmi Nebi olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline ve ashabına salat ve selam olsun. Evet efendim, bugünkü programımızda inşallah Kabe'de nöbet diye bir konuyu konuşacağız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dönemi tebliğinde gündüzlerini İslam'a davet faaliyetleriyle geçiriyordu. Geceleri ise Kabe'de namaz kılarak ve dua ederek Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri ile baş başa kalıyordu. Tabii ki bir gencin, bir Müslüman gencin, İslam davasına gönül vermiş bir Müslümanın yapması gereken en güzel şey davetle beraber, gündüzleri davetle beraber geceyi de Allah'a tahsis edebilmek. Ki en güzel örneğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiş. Günümüzde en çok ihmal ettiğimiz hususlardan birisi bu olsa gerek. Gece güneşinden istifade etmeyen gündüz insanlara bir nur, bir feyiz aktaramaz. O güneş, gece doğan güneş asıl manevi güneşi bulmak, ona gönlümüzü açmak gerekiyor. Gecenin feyzi ile gönlü doldurmak gerekiyor ki gündüz de o feyizle aydınlansın. İnsanlara Allah'ın dinini, İslam'ı davete, insanlara davet edebilelim. İslami davette gençlikte gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum acizane. Bizler davet için planlar yapıyoruz, programlar yapıyoruz, projeler üretiyoruz ama kendimizi bu davete adamıyoruz. Yani geceleri adamıyoruz, nefsimizi Allah'a davet etmiyoruz. İnsanları Allah'a davet ediyoruz çoğu zaman. Önce nefsimizi Allah'a davet etmemiz lazım. Allah'a, kulluğa, ibadete, duaya davet etmemiz lazım. Bunun da en güzel vakti gece vaktidir ki buna teheccüd vakti malumunuz deniyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu. Ve bunu tabii Kabe'de yapıyordu. Tabii Kabe'de bir gece geçirmek bambaşka bir güzellik. Allah bütün kardeşlerimize ve bizlere tekrar tekrar nasip eylesin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona ilk iman edenlerin hayatında dini faaliyetlerin en yoğun olduğu zaman gece olduğunu görüyoruz. Çünkü beş vakit namaz henüz farz değil. Yani henüz daha Miraç hadisesi gerçekleşmemiş. Ve bu süre içinde Müslümanlar gece namazı kılıyorlar. Teheccüd namazı farz. Dolayısıyla bunu da önemli bir şey. Yani ilk farz olan namaz teheccüd namazı. Daha sonra biliyorsunuz Efendimiz'e vacip, bize nafile oldu, sünnet oldu. Dolayısıyla bunun gece namazının çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve ilk Müslümanları Miraç'a kadar olan o yıllarda en çok besleyen, onları heyecanlandıran, onları manen geliştiren, manen feyizle dolduran zamanlar gece teheccüd zamanları, gece namaz kılıyorlardı, Kur'an tilavet ediyorlardı, dua ediyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz farz olmasından sonra bile bu hayatını, gece hayatını hiç bırakmayacaktı. Bütün hayatı boyunca geceyi ihya edecekti. Bir mümin de bu yolu takip etmesi gerektiğini acizane buradan anlıyoruz. Her ne kadar bize vacip olmasa bile böyle bir yani makam-ı mahmuda yükselmenin yolu, o yüce övülmüş makama yükselmenin yolu geceden geçiyor. O övülmüş makama yakın makamlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşmanın yolunun da buradan geceyi ihya etmek olduğunu belirtmekte yarar var efendim. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden gençlerden Efendimizin evinde Hazreti Ali ve Zeyd radıyallahu anh bulunuyor. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin tek başına Kabe'ye gitmesini izliyorlar, görüyorlar ve Kureyş müşriklerinin bu gece vakitlerinde Peygamber Efendimiz'e zarar vereceğinden de endişe ediyorlar. Kendi kendilerine düşünüyorlar, aralarında konuşuyorlar. Çünkü gündüzleri Peygamber Efendimiz tebliğde türlü zorluklarla karşılaşıyor, tepkilerle karşılaşıyor, baskılarla karşılaşıyor, hakaretlerle karşılaşıyor, zulümlerle karşılaşıyor. Tabii bunun gece vakti de bu hırçın insanların, bu zalim insanların, müşriklerin boş durma durumu söz konusu. Ve bu da onları tedirgin ediyor. Onlar canlarından çok sevdikleri, onun bir tatlı bakışına her şeylerini verecekleri sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa Efendimiz'e bir zarar gelmesini asla istemiyorlar ve onlar için bundan daha ağır bir şey ne olabilir? Onlar canlarını, mallarını, ailelerini, her şeylerini Allah Resulüne feda etmişler. Bu tabii bizim için de üzerinde düşünmesi gereken bir şey. Acaba biz Peygamber Efendimizle gece bir bu manevi buluşmamız olmalı mı? Olması gerekiyor. Bunu buradan çıkarabiliriz. Aynı zamanda önemli büyüklerin, manevi büyüklerin gençler tarafından düşünülmesi gerekiyor. Onlara hem maddi hem manevi hem bedeni kuvvetle bütün desteğin yerli yerinde yapılması gerektiğini anlıyoruz. Yani gençlerimiz önlerinde bulunan manevi şahsiyetleri, İslam büyüklerini her yönlü koruma, kollama, efendim destek olma, hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri hususunda onlara yardımcı olmaları gerektiğini burada anlıyoruz. Hazreti Ali ve Zeyd radıyallahu anh de böyle yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmaya karar verdiler. Onu korumaya karar verdiler. Durumu kendi aralarında konuştular ve şöyle bir karar aldılar. Bundan sonra geceleyin kalkacağız. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kimsenin zarar vermemesi için etrafı kolaçan edeceğiz. Evet, bu karar üzerine tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerde ne zaman kalktığına dair Buhari hadislerine baktığımızda horozun ilk öttüğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkardı diyor. Ki bu horozun ilk ötüşü de genelde işte kış ayları için bizim Türkiye için konuşuyorum, yaz ayları için de 1'e tekabül ettiği söylenir. Yani gecenin ilk vaktinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor. Efendim düşünün, bu gençler Efendimiz'e öyle aşıklar ki Efendimiz'in uyanık olduğu vakitte uyanabilmek. Bunu yapıyorlar. Bu fedakarlığı yapıyorlar. İşte bu açıdan biz gençlerin de tabii ki böyle bir uyanıklığa, gönül uyanıklığına ihtiyacımız var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun haliyle hallenmenin başlangıcı geceden geçiyor. İşte onlar böyle yapıyorlar. Ertesi gece bir süre uyuduktan sonra sabaha yakın bir vakitte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor, abdestini alarak Kabe'ye doğru ilerlemeye başlıyor. Tabii onlar arasında anlaşmışlar Hazreti Ali ile Zeyd ve gizliden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmeye başlıyorlar. Efendimiz onların takip ettiğini fark edince dönüyor. Buyuruyor ki sabah vakti nereye böyle? Onlar tabii önce bir susuyorlar ve sonunda asıl niyetlerini söylemek zorunda kalıyorlar. Diyorlar ya Resulallah, size bir zarar gelmesinden korkuyoruz. Siz ibadetle meşgul olurken biz de etrafı kolaçan edeceğiz diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların gösterdiği bu fedakarlığa çok memnun oluyor. Gül çehresinde tatlı bir tebessüm beliriyor ve Hazreti Ali ve Zeyd için Resulullah'ın kendilerinden razı olması, en büyük bir mükafat, hatta mükafatların en büyüğü. Onlar da çok memnun oluyorlar ve biliyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rızası, razı olması demek Allah Teala'nın onlardan razı olması anlamına geliyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Yani burada demek görüyoruz ki bir fedakarlık söz konusu, bir ince düşünce söz konusu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en ufak bir şekilde bir zarar gelmesinde karşısında onların kalbi titriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zarar verilmemesi için böyle bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Günümüzde de bunu günümüze aktaracak olursak, bizler de günümüzde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sünnet-i seniyyesine karşı birçok mücadeleler söz konusu, saldırılar söz konusu, bir genç olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini yaşayarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi hayatımızı yaşamaya çalışarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haliyle hallenmeye çalışarak biz de bu kervana katılabiliriz diye düşünüyorum acizane. Evet efendim, bir başka konuya geçeceğim buradan. Yine tebliğ yıllarından, ilk yıllardan birinde bu kez Ebu Zer el-Gıfari'den bahsedeceğim radıyallahu anh. Tabi o zaman genç, Mekke döneminde genç Ebu Zer el-Gıfari, Gıfar kabilesinden. Gıfar kabilesi deyince şöyle bir duruyor insanlar. Çünkü Gıfar kabilesi şehirler arası yollarda yaptıkları hırsızlıklarla ün salmış bir kabile. Ve Ebu Zer de o kabileden bir genç. Hatta onlar o kadar ün salmışlar ki, o kadar ileri gitmişler ki, Araplarda adettir haç için yola çıkanlara kutsal aylarda kimse kimseye zarar vermez, ama bunlar onu da aşmışlar. Kabe'ye haç için gelenlerin mallarını yağmalamaktan çekinmeyecek şekilde hırçın insanlar, kaba insanlar. Ve işte Ebu Zer el-Gıfari de bu kabilenin gençlerinden bir genç. Rivayetlerde uzun boylu olduğu, iri cüsseli ve gür saçlı olduğu söyleniyor. Kabilesinin en atılgan ve gözü pek yağmacılarından birisi. Savaşçı bir genç efendim. Böyle bir genç bir gün yine hacılara baskın düzenliyorlar. Kadınların ve çocukların yalvarışları, acı dolu çığlıklarını seyreden Ebu Zer ilk kez gönlünde bir sızı duyduğunu hissediyor. Ve bir an kendi çocuklarının böyle kötü bir durumda kaldıklarını hayal ediyor. O zaman ne kadar üzülür ve düşmanlarına ne büyük bir kin duyardı diye düşünüyor kendi kendine. Bunun üzerine karar alıyor ve bir daha baskın yapmamaya ant içiyor. Ve arkadaşlarının azarlarını duymamak için de onları terk edip oradan ayrılıyor. Tabii bu bir Cenab-ı Hakk'ın ona ikramı, bir merhamet vesilesi olmuş. Ki masum insanlar, hacca gelen insanlar, o günkü şartlarda baktığımızda ve ibadet için gelen insanlara, masum insanlara bir saldırı düzenleniyor. Ve orada kadınlar var, çocuklar var. Onların acı dolu çığlıkları Ebu Zer'in kalbini harekete geçiriyor. Merhamet duygularını harekete geçiriyor. Ve bu işe bu vesileyle artık son veriyor. Tabii ne yapacağını düşünüyor. Ne yapsam, nasıl buradan kurtulsam, nasıl bir çözüm bulsam diye bir telaş içerisinde. Ve en sonunda kararını veriyor. Bu kötü grubu, bu yağmacı grubu terk etmeye karar alıyor. Şehrin dışında bir köye yerleşiyor. Mekke şehrine yakın bir köye yerleşiyor. Kendi kabilesini terk ediyor ve bir köye yerleşiyor. Orada zaten kendisi putlara tapmaktan nefret eden bir insan. Efendim, ne yapacağını düşünürken kendiliğinden putlara değil Allah'a yönelmeye başlıyor. Ve kendini tefekküre veriyor. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ediyor. Vicdanının orada sesini dinlemeye başlıyor. Ve Allah'ın ona ilham ettiği biçimde ibadetle vakitlerini geçirmeye başlıyor. Böylece aradan yıllar geçiyor. Fakat yine de tabii bir kurtarıcı arayışı içerisinde kulağı Mekke'de gelene gidene soruyor. Bir gün işte olan oluyor. Mekke'de putperestliğe karşı dini bir hareket başladığı haberi alıyor ve bu onu çok sevindiriyor, heyecanlanıyor. Çünkü kendisi de putları sevmeyen bir insan ve Allah-u Teala ona bunu nasip etmiş, putlardan uzak durmuş birisi. Böyle bir hareketlenmenin olması onu çok heyecanlandırıyor ve daha fazla bilgi toplaması için yanında bulunan kardeşi Üneys'i Mekke'ye gönderiyor. Üneys gidiyor Mekke'ye, olanı biteni gizlice araştırıyor, bilgileri alıyor ve dönüyor. Soruyor, Üneys ne yaptın, ne öğrendin, anlat bakalım. O da şunları anlatıyor. Diyor ki, abi, vallahi o da senin gibi biri. Yalnız o Allah'ın elçisi olduğunu söylüyor. Tek bir Allah'a ibadet ediyor, iyilik yapmayı emrediyor. Mekkeliler kendisine şair ya da gizli şerri bilen bir kahin olmakla onu suçluyorlar. Tabii bu ifadeler Ebu Zer'i çok sevindiriyor. Uzun zamandır aradığı insanın o olduğunu anlıyor. Demek ki Allah-u Teala gelecek peygamberi bu kendisine yönelmiş olan insanın gönlüne düşürmüş. Kötülüklerden, zulümden tövbe edip uzaklaşınca Cenab-ı Hak ona öyle bir kapı açmış. Hakikaten çok ilginç bir kişiliği var Ebu Zer Hazretleri'nin bu anlamda. Artık onun manevi yolunu aydınlatacak iki cihan güneşi Efendimiz çok yakınında. Vakit kaybetmeden hazırlıklarını yapıyor ve şehre doğru yola çıkıyor. Mekke'ye vardığında yeni dine karşı büyük bir baskı olduğunu hemen anlıyor. Tabii kendisine daha şehrin girişinde yalancı ve sihirbaz birinin yeni din ortaya attığını, ona kapılmaması gerektiğini tembihliyorlar. Bakıyor ki ortalık karışık, emniyetsiz bir ortam var. Bunun içinde bir kimseye güvenip de Efendimizin yerini soramıyor. Böyle garip bir durumla karşı karşıya. Kabe'de bu sürede kalmaya başlıyor. Gidecek bir yeri de yok zaten. Efendim, Mekke'ye geleli bir ay olmuş, aradan bir ay geçmiş. Gece gündüz demeden Kabe'nin çevresinde susuz bir insanın çölde su araması gibi, o da alemlere rahmet, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi arayıp duruyor. Onun amacı hakikatlere susamış gönlünü rahmet pınarına kavuşturmak. Böyle bir azm içerisinde. Tabi Ebu Zer el-Gıfari'nin radıyallahu anh anlattığım bu olayı şöyle günümüze bir aktaracak olursak, bunu manen nasıl anlamak lazım diye düşünecek olursak, nasıl ki Ebu Zer radıyallahu anh o günkü şartlarda bulunduğu halini beğenmeyip yaptığı kötülüklerden tövbe edip Allah'a yönelmişse, yani bunu şöyle anlamak da mümkün. Biz de nefsimizin zulümlerini, haksızlıklarını, günahlarımızı beğenmeyip Allah'a tövbe edersek Allah bize çok güzel kapılar açar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını açar diye acizane düşünüyorum. Ve kendini o kötü ortamdan uzaklaştırmak. Yani bir genç eğer arkadaşları iyi değilse, birincisi o arkadaşları terk etmesi lazım. Onları terk etmediği sürece kesinlikle iyiliğe yönelemez. Yani işte yalnız kalırım, ben tek kalırım, bu dünyada hiç dostum olmaz diye düşünmemek lazım. Allah insana dost olarak yeter. Allah'a dost olursa insan, Allah'a dostluğa aday olursa Allah ona dostlarını zaten gönderecektir. Onun dostu olacak ama bu kez iyi dostlar olacaktır. Bunun için tabii ki sabır, metanet, azim gerekiyor ve ısrarla bu yönelişe devam etmek gerekiyor. Ebu Zer Gıfari'nin yaptığı gibi. Ne yaptı birincisi? Kabilesini terk etti. İnziva bir hayata çekildi ki bunun çok meşhurdur. Ebu Zer Gıfari'nin inziva hayatı. Daha sonra da o devam edecektir. Onunla inşallah ileride değineceğim. Bu bir yoldur hakikaten. Kişi bazen böyle illaki bir köye falan da gitmeye de gerek yok. Kendi bulunduğu evinde de inzivaya çekebilir ve biraz tefekkür eder, hayatı tefekkür eder, anlamaya çalışır, algılamaya çalışır ve hayatı yeniden sorgular. Ben acaba nasıl bir hayat yaşıyorum? Doğru bir hayat mı yaşıyorum? Yanlış bir hayat mı yaşıyorum? Allah benden razı mı? değil mi sorgulamak gerekiyor. Ha, bu sorgulamanın arkasında iyi bir hayat yaşamaya azmetmek çok önemli. Yani bugün belki de hepimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi bu. Ben iyi bir hayat istiyorum ama bir mümkün değil. O gün de böyleydi, insan insandı, bugün de insan insan. O gün kötülüklere belki biraz daha zor ulaşıyordu ama bugün de insan isterse kendini, yani azim insanın elinde, istedikten sonra Cenab-ı Hakk'a yönelebilir ve Allah ona birçok kapı açabilir. Tabii bu arada onun bir kurtarıcı araması da çok önemli. Herhalde anlaşılan o ki Ebu Zer Gıfari Hazretleri böyle bir duyum da daha evvel almış gibi gözüküyor. Ki bununla ilgili İslam tarihinde birçok rivayetler var, biliyorsunuz. Bir kurtarıcının geleceğine dair rivayetler var. Bu böyle bir duyum alması da muhtemel gözüküyor buradan anladığımız kadarıyla. Bunu tabii günümüze de yorumlayacak olursak, bir başka açıdan bakacak olursak olaya, kişinin kendine bir kamil bir rehber bulması çok önemli. O kamil rehberin aramak, tıpkı çölde susuz kalmış bir insanın suyu aradığı gibi, gönül çölünde o manevi menbaı aramak ve oradan doyasıya içmek. Yani mürşidi kamili burada kastediyorum. Bir Allah dostuna ittiba etmek, onu bulmak ve ona ittiba etmek. Yani sanki bu olay bu şekilde de anlaşılabilir diye düşünüyorum acizane. İslam'a da böyle susamak gerekiyor. Efendim, alimlerle, salih alimlerle, hakikaten ehli sünnet çizgisinde alimlere böyle susamak gerekiyor. Onlarla gençlerimizin buluşmamız gerekiyor ki yolumuzu aydınlatabilelim, manevi yolumuz aydınlansın. İşte Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri de orada bir ay kalıyor efendim ve bir gün, tabii bu arada gelenleri gidenleri Kabe'ye takip ediyor. Şöyle bakıyor yüzlerine, bir ışık görebilir miyim? O aradığım insan acaba buraya gelir mi diye. Demek ki bir türlü Cenab-ı Hak ona belki de bir imtihan vesilesi göstermemiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ben bir ay boyunca Kabe'ye gelmediğini düşünmüyorum ama gelmiştir, ama ona denk gelmemiştir. Veya da zamanı vardır. Her şeyin bir bedeli var. Onu da ödemek gerekiyor. Böyle bir ay boyunca hasret dolu arayışlar, işte ona bir gün kapı açılıyor. Bir gece işte Kabe'ye ziyarete gelen nur yüzlü, güven verici bir tavır içinde kişi dikkatini çekiyor. Dış görünüşünden Müslüman olduğunu zannediyor. Halbuki o dışı çok güzel ama içi kurt dolu bir meyve gibi. Ve bir azılı bir müşrik çıkıyor karşısına. Ama o tabii ki arayış içerisinde olduğu için bunu o anda belki de anlaması mümkün değil diyelim. Ve ona soruyor, güveniyor birazcık. Hazreti Muhammed'i tanıyıp tanımadığını soruyor. Bunun üzerine adam bağırmaya başlıyor. Kureyşler işte bir Müslüman diye bağırmaya başlıyor. Orada bulunan müşrikler Ebu Zer'in etrafını çevirmekte gecikmiyorlar. Onun yabancı ve koruyacak kimsesi bulunmayan biri olduğunu anlayınca kıskaca alarak acımasızca dövüyorlar. Ebu Zer Hazretleri çok kötü bir tecrübe yaşıyor ve mutlaka çekilen çile de, bu korkunç çile de elbet bir gün sona erer. Gene vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. O bu kadar dövülmelerine rağmen vazgeçmiyor. Çünkü biliyor ki her gece bir sabaha gebe. Önemli olan kararlılıkla inandığı yolda yürümek kişinin. Tabii artık saldırıya uğradığı gün geride kalıyor. O yine arayışına devam ediyor. Akşam olunca Kabe'nin bir köşesinde uyuyup kalıyor. Gece yarısı uyandığında bir de ne görsün? Beklediği ay doğmuş. Gönüller Sultanı Resul-i Kibriya Efendimiz, can dostu Hazreti Ebu Bekir'i yanına alarak Kabe'ye gelmiş. Ve tabi Ebu Zer gözlerini açıyor ki iki tane nur yüzlü zat. Her ikisi de uzun süre ibadetle meşgul oluyorlar. Bakıyor bunlar putlara tapmıyor. Kabe'ye dönmüşler. Altın olun altında. Orada Allah'a ibadetle meşguller. Bu Ebu Zer radıyallahu anh onları, o güzel insanları böyle tatlı tatlı izliyor. Belki de bütün o yaşadığı sıkıntıları da o an unutuyor. Çünkü aradığını bulduğuna kâne geliyor bu kez. Tabii buradan da önemli bir ders çıkıyor ki, şimdi Ebu Zer radıyallahu anh ilk önce karşılaştığı ve simasına bakarak, haline, tavrına bakarak, tabii kendisini tanımadığı halde iyi bir insandır diye karar verdiği birisi yüzünden tekme tokat dövülüyor efendim, bir sıkıntı yaşıyor. Ha, demek ki buradan şunu da anlamak gerekiyor ki, kişi insanları sadece dış görünüşüyle değerlendirmemeli. Bugün artık bunlara çok önem veriliyor. Yani insanların simasına, efendim giyimine, kuşamına bakarak işte bu tam güvenli insandır gibi kararlar veriliyor. Suret tabii ki siretin bir göstergesi olsa da her zaman olmayabilir. Bu önemli bir ayrım. Buna iyi araştırmak gerektiğini anlıyoruz buradan. Yani burada aklıma şu geliyor. Yunus Emre'nin dervişlik olaydı tac ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a sözü geliyor. Yani tacı, hırkaya, şekle aldanmamak lazım. Kişinin yaşantısına, hayatına, efendim gidişatına, sünnete seniye uyup uymadığına bakmak gerekiyor. İnsanlara bu şekilde değerlendirmek lazım. Dış görünüşüne aldandığımızda Allah korusun bazen yanlış mecralara kayabiliriz diye düşünüyorum acizane. Tabii ki Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin putlara tapmayışı, nurlar saçan o güzel yüzüyle tabii ki onu fark etmemesi mümkün değildi. Gözleri ve kalbi ona, aradığım büyük insan işte karşında diyordu. Ebu Zer nasıl gece gündüz Kabe'de Efendimiz'i aradı ve buldu ise, bir genç olarak bizler de Kabe'nin karşılığı olan kalbimizde Resulullah'ı arayıp bulmalıyız. Bu da tabii bunun biraz daha yani diyelim tasavvufi yorum olsun. Yani hakikaten tasavvufta gönül Kabe'nin karşılığıdır. Yani gönül insanın kalbi, bedeninin merkezidir. Manevi kalp de manevi bedenimizin merkezidir. Kabe de dünyanın merkezidir. Dolayısıyla der ki büyükler, Kabe eşittir kalp. Kabe Beytullah ismini alır. Allah'ın evi anlamına gelir. Tasavvufta yine insanın gönlü de Allah'ın evidir. Gönül evi Beytullah'tır. Ve hatta derler ki büyükler, Kabe'yi İbrahim Halil aleyhisselam yaptı. Ama gönlü Allah yaptı. Allah Kabe'ye hiç girmedi ama gönülden hiç çıkmaz, hiç çıkmadı derler. Bunlar tabii çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o gün o kendi şartlarında o asırda yaşadı ve onu bulmak için böyle bir yol takip etti. Bize çok büyük bir örnek bu. Biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönlümüzde bulmak için onun gibi bir dönüş yapmamız gerekiyor. Nefsani hayattan kendimizi sıyrılmamız gerekiyor. Ruhani bir hayata, takva hayatına yönelmemiz gerekiyor. Kalbimizdeki putlardan arınmamız ve Allah'a kulluk etmemiz gerekiyor. Ve hasretle onu aramamız gerekiyor. O nasıl ki her türlü zorluğa katlanarak Kabe'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i günlerce, neredeyse bir ay boyunca böyle aramışsa, gönlümüzde, gönül ibresi de hep Resulullah'ı aramalı. O, onun peşinde koşmalı. Ve buna tabii tasavvufta manevi bir terbiye gerekli olduğunu söyler büyükler. Salavat-ı şerefeler verilir bununla ilgili. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönül aleminde bulmak için özel terbiye usulleri sufiler geliştirmiştir. O ancak bir müşid-i kamilin terbiyesinde olur bunlar. Aynı Ebu Zer Gıfari gibi de biz de gönül Kabe'mizde Resulullah'ı bulmalıyız. Allah-u Teala bulanlardan etsin. Onu bulduktan sonra zaten her şey güzelleşir. İç alemimiz güzelleşir. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanırız. Onun haliyle halleniriz. Onun sünnetini yaşamaya başlarız ama bu büyük bir kahramanlık istiyor. Yani zor bir şey, kolay değil ama her türlü fedakarlığa değecek bir güzellik. Evet, biz Ebu Zer Gıfaresi'ne dönelim. O büyük bir hayranlıkla Peygamber Efendimiz'i seyrediyor. ve güzel alemlere dalıyor. En sonunda Sultanlar Sultanı'na yaklaşıyor ve Allah'ın Resulü diyerek selamlıyor. Dayanamıyor artık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzelliğine, o letafetine, o nuraniyetine, Efendimiz sanki onu cezbediyor ve kalkıyor, huzuruna varıyor belli bir şeyden sonra ve onu selamlıyor. Allah'ın Resulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kim olduğunu soruyor. O da diyor ki, sen kimsin? Gıfar kabilesinden Ebu Zer efendim. Ne zamandır buradasın? 30 gündür. Ne yiyip içiyorsun? Zemzem suyundan başka hiçbir şey yiyip içmiyorum. Yine de kilo aldım diyor. Hakikaten tabii zemzem suyu hangi niyetle içilirse Allah-u Teala onu ikram ettiği bildiriliyor biliyorsunuz. O cennetten gelen bir su. İnsan açsa, doymak niyetiyle içerse ona Allah-u Teala onu gıda yapıyor ve doyuyor hakikaten. Efendim susuzsa susuzluğunu Cenab-ı Hak onunla gideriyor. Hastaysa şifa niyetiyle içerse, tabi burada halis niyet, samimiyet çok önemli. Biiznillahü Teala şifa buluyor. Yani hangi niyetle onu içerse Cenab-ı Hak ona ikram ediyor bunu. Böyle bir mübarek su, zemzem suyu. Bunu umreye giden, hacca giden kardeşlerimiz denemişlerdir, görmüşlerdir. Birçoğumuz şahsımızda tecrübe etmişizdir. Yani hakikaten açken için artık bir tokluk hissi veriyor. Elhamdülillah. Böyle bir mübarek su demek ki insan için yeterli. Bir ay boyunca demek ki onunla kilo alıyorsa bir mucize su işte bu elhamdülillah. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz tabi orada görüşüyorlar, daha sonra ayrılacaklar. Ebu Bekir Efendimiz onu alıyor, misafir olarak ağırlıyor. Kendisine ikramlarda bulunuyor. Ve Ebu Bekir Efendimiz de orada evinde oturuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine dönüyor. Onlar Ebu Bekir Efendimizle oturuyorlar. Hem yemeklerini yiyorlar hem de Ebu Zer öğrenmek istediği her şeyi Ebu Bekir Efendimiz'e soruyor. Aldığı cevaplar onu çok sevindiriyor. Ve öyle ki Resulullah Efendimiz'i tekrar görebilmek için heyecanlanıyor. Aşk-ı Resulullah gönlünde kat be kat artıyor Ebu Bekir Efendimiz dinleyince. Çünkü karşında da bir en büyük aşık var. Demek ki Peygamber Efendimiz'e muhabbet, buradan anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz'e muhabbet etmek istiyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet eden, hakikaten Ebu Bekir Efendimiz gibi muhabbet eden mürşitleri de bulmak gerekiyor. Veya peygamber aşıklarını bulmak gerekiyor ki bizde de o aşkı Muhammedi tecelli etsin. Ondan Efendimiz'i sormak gerekiyor. Onun müstesna bakışıyla Efendimiz'e bakabilmek gerekiyor. Bu en önemli iksir olduğunu düşünüyorum peygamber muhabbetinde. Yani peygamberi muhabbeti kitaplardan okuyarak biraz zor öğrenilir. Onlar da mutlaka insana bir katkı sağlar ama asıl peygamber muhabbeti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşık kişilerle sohbet etmekle, onlarla beraber bulunmakla, onlardaki hal zaten akseder Allah'ın izniyle gönüllere, geçer. Oradan geçecek. İşte o zaman muhabbet sahih olur. Çünkü duygular malumunuz bulaşıcıdır. İyi duygular da insana, iyi duygular bulaşır, kötü de kötü bulaşır. O zaman peygamber aşkıyla gönlü yanan bir zatla beraber olursak, o da bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatırsa, oradan artık bizde ne güzel muhabbet tecellileri zuhur eder. Cenab-ı Hak hepimize peygamber aşıklarıyla dost olmayı nasip etsin diyorum inşallah. Onlarla bizleri buluştursun, görüştürsün ve bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlar inşallah muhabbet ettirsinler. Böyle bir şeye her gencin, hepimizin ihtiyacı var. Allah'a dua etmek lazım, istemek lazım gönülden. Cenab-ı Hak karşımıza onları çıkarır Allah'ın izniyle. Onlardan bu şekilde istifade edebiliriz. Evet, tam bu sırada eve Hazreti Ali radıyallahu anh geliyor. Artık coşmuş Ebu Zer radıyallahu anh. Her sorduğu soruya olumlu, çok güzel cevaplar alıyor. Ah tamam diyor, işte aradığım buydu. Tamam, aradığım buydu. Evet buydu, doğrusu buydu. Yani susamış birine su vermek gibi bir şey Ebu Bekir Efendimiz'in yaptığı. Ve tam artık böyle ne olursun Ebu Bekir, hadi gidelim Resulullah'a dediği bir anda kapı çalıyor ve içeriye Hazreti Ali Efendimiz giriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gideceklerini söylüyor. Tabii ki ne olur? Ebu Zer radıyallahu anh sanki bütün dünyalar onun olmuş oluyor. Ve hemen üçü birlikte yola çıkıyorlar ve büyük huzura, Resul-i Kibriye Efendimiz'in huzuruna varıyorlar. Ebu Zer radıyallahu anh selam verdikten sonra Resulullah'ın huzurunda diz çöküyor ve ilk cümlesi daha hiçbir şey konuşmadan artık o kıvama gelmiş kelime-i şehadet oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Efendim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz inşallah.